Ben burada izniniz olursa Ülkem Hanım'a sözü vermek istiyorum. Birleşmiş Milletler Kadın Programı'ndan. Bize biraz yani hak temelli diyoruz biz elbette. Hak temelli yaklaşım ve bu karşılıksız bakım emeğinin bugünlerdeki yansımaları ile ilgili Ülkem Hanım'ı dinlemek istiyoruz.
Evet. Merhabalar, çok teşekkürler Pelin Hanım. Değerli katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Evet, COVID-19'un aynı zamanda ev içine de yansımaları var ve çok önemli yansımaları var. COVID-19 kapsamında bazı önlemler alındı. Diğer konuşmacılar da bunlara değindi. Örneğin evden çalışma, uzaktan eğitim, anaokullarının, kreşlerin kapanması gibi. Ve bütün bu önlemlerle birlikte kadınların karşılıksız bakım emeği dediğimiz bu emeği oldukça ağırlaştı. Bu şekilde öngörüyoruz. Bir istatistik veri paylaşmak istiyorum. Şimdi TÜİK 2015 yıl zaman kullanımı anketine baktığımız zaman çalışmayan bir kadın bir günde hane halkı ve ev bakımına 299 dakika ayırırken çalışmayan bir erkek 67 dakika ayırıyor. Çalışan bir kadın ise bir günde hane halkı ve ev bakımına 211 dakika ayırırken çalışan bir erkek 46 dakika ayırıyor. Dolayısıyla COVID-19 süreci öncesinde dahi Türkiye'de kadınlar çalışma durumları fark etmeksizin ev ve bakım işlerine erkeklerden yaklaşık 5 kat daha fazla zaman harcıyor. Bunu maalesef şu dönemdeki karşılaştırabileceğimiz bir istatistik mevcut değil. Ancak daha önceki küresel krizlerden de bildiğimiz kadınların görünmeyen emeklerinin kriz dönemlerinde oldukça arttığı yönünde. Şimdi salgın öncesi piyasadan bazı ihtiyaçlarımızı sağlayabiliyorduk. Örneğin çocukların eğitim hizmeti. Çocukların eğitimi şu anda tamamıyla evde karşılanıyor. Eğer takip edebilecek yaştalarsa çocuklar online eğitime katılabiliyorlar. Ancak o durumda dahi online eğitime katılımlarında destek olunması, ödevlerin takibi, öğretmen ve diğer velilerle iletişim kurulması gibi çok detaylı faaliyetler hem toplumsal cinsiyete dayalı kalıp yargılardan ötürü hem de daha çok kadınların evde çalışma model testi uygulamasından ötürü biz kadınlara kalıyor. Yine aslında uzun zaman gerektiren fakat COVID-19'la birlikte daha da uzun zaman gerektiren yemek hazırlama, ev temizliği, ütü yapma, çamaşır vesaire gibi faaliyetlerin neredeyse tamamını dışarıdan hizmet almadan artık evde kendimiz temin etmek durumundayız. Daha önce bunlar için dışarıdan hizmeti temin edebiliyorduk. Bu da kadınların omzuna oldukça fazla yük bindiriyor. Sağlık sistemine geldiğimiz zaman, sağlık sistemi şu an COVID-19 odaklı, oldukça COVID-19 odaklı. Dolayısıyla evde sağlanan hasta bakımı da daha büyük bir yük haline gelmiş vaziyette ve bu da yine çoğunlukla kadınların omzunda. Yine COVID-19'da evde karantina sürecinde olan hastalar olabiliyor. Bu bakım yükümlülüğünü de kadınların karşıladığını düşünüyoruz ve bu da kadınların salgın hastalığa yakalanma riskini de artırıyor. Şimdi çalışan kadınlar bu çifte yük adını verdiğimiz hem iş hem de ev içi faaliyetlere ayırdığı zamanın artmasıyla birlikte hem zihinsel hem de fiziksel sağlıklarının olumsuz etkilenmesi de söz konusu olabilir. Tabii sadece kadınlar değil, kız çocukları da ev içi bakım emeğinden genelde geleneksel toplumsal cinsiyet kalıp yargıları nedeniyle sorumlu tutuluyorlar. Ve kız çocukların eğitimlerin olumsuz etkilenmesi de söz konusu. Şimdi bunları özetledikten sonra ben iş dünyasının bu konuda alabileceği bazı önlemlerden bahsetmek istiyorum. Özellikle biz Birleşmiş Milletler Kadın Birimi olarak özel sektörü bu konuda çok önemli bir ortak olarak konumlandırıyoruz. Fakat öncesinde altını çizmek istediğim bir husus var. Kadınların karşılıksız bakım emeğine destek olacak bazı girişimleri planlarken de kendimizi hatırlatmamız gereken ilk şey aslında kadınların da kendi içlerinde farklı ihtiyaçlarının olduğu. Yani evden çalışan kadınlar var ama evden çalışamayıp dışarıda çalışmaya devam eden kadınlar var. Hasta ve engelli bakım sorumluluğu olan kadınlar var. Ya da yalnız ebeveyn olarak hayatını idame ettiren kadınlar var. Ve birbirinden farklı ihtiyaçları olabilir bu dönemde. Buna özel önlem olarak şirketlerin birçoğu evden çalışma uygulamasını hali hazırda çalışanları için, özellikle kadın çalışanları için teşvik ediyor. Ama evden çalışma düzenlemesi dahilinde de bu az önce belirttiğim sebeplerden ötürü, farklı ihtiyaç ve önceliklerden ötürü bakım emeği yükü olan çalışanlara yönelik bazı ekstra esnek çalışma modellerinin uygulanması iyi olabilir. Yine çalışanların duygusal ve zihinsel sağlıkları için onlara destek verilebilir. Mesela biz Unstereotype Alliance diye bir girişimimiz var. Bu girişim kapsamında üye şirketler ve Reklam Verenler Derneği ile birlikte pandemi sırasında tükenmişlikle baş etmek konulu bir webinar düzenledik. Bunun gibi bazı webinarlar düzenlenebilir çalışanların katılıp faydalanması için veya daha da iyisi bireysel bazı psikososyal destek hizmetleri verilebilir şirketler tarafından. Kadın çalışanlarına yönelik. Evde kalamayıp işe giden çalışanlar da var ve onlara çocuk bakımı konusunda bazı maddi destek verilebilir firmalar tarafından. Şu an kamuya ait tüm kreşler, anaokulları kapalı vaziyette ve çalışanların özel bakıcıya ayıracak maddi kaynakları olmayabilir. Bunun dışında şu dönemde biliyoruz ki çocukların teknolojik ihtiyaçları oldukça artmış vaziyette ya da çeşitli eğitim kitlerine ve aktivite kitlerine ihtiyaç duyuyorlar. Daha önceki örneklerden de gördüğümüz şu, eğer hane bütçesinden ekstra bir kaynak ayrılması gerekiyorsa bu durumda genelde kadınların bakım emeğini artıracak kalemlerden bu kesintiler yapılıyor. Dolayısıyla şirketlerin ek bir kaynak ayırması ya da kaynakların tekrar toplumsal cinsiyet perspektifinden gözden geçirip bu konuya bazı kaynakların yeniden tahsis edilmesi iyi bir uygulama olabilir. En sona bıraktığım iyi uygulama örneklerinden birisi ise şirketlerin erkek çalışanlarını karşılıksız bakım emeğini eşleriyle eşit bir şekilde paylaşmaya teşvik etmeleri. Çünkü biz ancak bu şekilde bakım emeği alanında dönüştürücü eşitlikten bahsedebiliriz. Erkeklerin de bu yükü eşit olarak paylaşabilmeleri için iş dünyası erkek ve kadın tüm çalışanlarının iş yüklerini, ev işleri ve bakım hizmetlerini eşit şekilde paylaşımını teşvik edecek şekilde düzenleyebilirler. Bu iyi bir uygulama olabilir. Biz bu kapsamda küresel bir inisiyatifimiz var, He for She, ve onun çerçevesinde tüm dünyada başlatılan bir kampanya var, Evde He for She diye. Örneğin bu kampanya çerçevesinde biz erkekleri bu bakım emeği konusundaki, ev işleri ve bakım emeği konusundaki eşitsizliği ortadan kaldırmak için eşit katılıma çağırıyoruz. Onları diğer erkeklere ilham olması için sosyal medyada hikayelerini paylaşmaya davet ediyoruz. Buna benzer şirket içi challenge'lar düzenlenebilir. Biliyorsunuz özellikle bu COVID'in ilk günlerinde bu challenge'lar oldukça popülerdi sosyal medyada. Şirket liderlerinin bu konuda konuşmalarında vurgu yapması ve bir irade belirlemesi erkeklerin de bu konuya katılımı için oldukça önemli. Bunlar dışında ise bazı kadının güçlenmesi prensipleri imzacısı şirketlerin yaptığını bildiğimiz için söyleyebiliyorum. Ebeveyn destek grupları kurulabilir. Ebeveynlik becerilerini artırıcı bazı faaliyetler düzenlenebilir. Ve bazı şirketlerin mesela babalık kulüpleri var, ilgili babalık kulüpleri var. Bunun gibi babalık kulüpleri kurulabilir ve babalık konusunda bazı atölyeler geliştirilebilir iş dünyası tarafından. Ki böylece biz dönüştürücü eşitlikten konuşmaya başlayabilelim. Ve COVID-19 süreci evet karşılıksız bakım emeğini oldukça ağırlaştırdı ve arttırdı diyoruz. Ancak erkekleri bakım emeğine dahil etmek için de bu süreci bir fırsata dönüştürmek mümkün. Tabii tüm bunların gerçekleşebilmesi için de ilk olarak evin kadınlar için güvenli olması gerekiyor. Evde kaldığımız bu süreçte evin kadınlar için ne kadar güvenli olduğunu da tartışmak gerek.
Çok teşekkürler Ülkem. Evet. Seni de dinlerken notlar aldım. Aslında özel sektöre yönelik tavsiyeler listesi. Ama aynı zamanda yani Reyhan Hanım'ın da bahsettiği gibi biraz aslında yerel yönetimlerin de uygulayabileceği pratikler aslında duyuyorum senden. Çok teşekkür ederim. Ülkem tam da doğru bir noktada bıraktın. Evde yaşam ama evin güvenli olması lazım. Ama aynı zamanda sosyoekonomik güvensizlikler ve gerginliklerin de yani eve yansımalarını da görüyoruz elbette. Ben burada Meltem Hanım'a sözü vermek istiyorum. Sayın Meltem Ağduk, sizden dinleyelim. Hem özel sektör ne yapabilir, hem burada bir şekilde yerel yönetimlere ya da kamuya da aslında öneri paketleri, yani öneri listeleri çıkıyor. Sizden dinlerse çok memnun olurum.
Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bu toplantı için çok çok teşekkürler. Şu anda 207 kişiyiz bu toplantıda. Gerçekten inanılmaz bir rakam. Evet, ülkem çok güzel bir yerde bıraktı. COVID-19 öncesi ciddi hani eşitsizlikler ve ayrımcılıklar söz konusuydu. Özellikle kadınlara yönelik ve bunun en görünür kısmı da kadına yönelik şiddet idi. COVID-19 aslında bu eşitsizlik ve ayrımcılıkları daha da görünür kıldı, daha da gözümüzün içine soktu demem gerekiyor. Nitekim de bundan kısa bir süre önce, aslında COVID hemen başladığı noktada, Mart ayının başlarında bizim için başladığı noktada, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki, evde başka bir yangın daha var COVID-19 döneminde. Bu yangın da aile içi şiddet, kadına yönelik şiddet ve bizim bu yangını da söndürmemiz gerekiyor. Kadına yönelik şiddet bir eşitsizlik sorunu, bir toplumsal cinsiyet eşitsizliği sorunu ve kriz dönemlerinde aynı COVID-19'da yaşadığımız gibi artış gösteriyor. Nitekim de dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen verilere baktığımızda COVID-19 döneminde evlere kapanma başladıktan sonra evlerin içinde istismarcı eşlerle daha fazla vakit geçirmeye başladıkça ve ekonomik krizinde peyderpey artmaya başladığı bu dönemlerde aile içi şiddet, aile içinde kadına ve çocuklara yönelik şiddetin de çok arttığını görüyoruz. Nitekim birçok rakam geldi elimize. Birçok Avrupa Birliği ülkesinde, işte Fransa'da, İtalya'da, birçok Asya ülkesinde, işte bu işin ilk başladığı söylenen Çin'de, Latin Amerika ülkelerinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Kuzey Amerika ülkelerinde neredeyse 3 kata kadar çıktığı söyleniyor aile içi şiddetin. Hatta şöyle bir istatistik var. İngiltere'de eve kapanma süreciyle birlikte gelen telefon sayıları, destek için telefon yüzdesi %700'e kadar artmış durumda. Bunlar gerçekten hani çok büyük rakamlar. Türkiye'ye baktığımızda da Türkiye'de özellikle sivil toplum kuruluşlarının bu artışı bize çok net bir şekilde söylediğini görüyoruz. Kısa bir süre önce Avenir Health, Amerika Birleşik Devletleri Johns Hopkins Üniversitesi, Avustralya'da Victoria Üniversitesi ve UNFPA, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu bir çalışma yaptı. COVID-19'un bu konulara etkisi, özellikle kadına yönelik şiddet, cinsiyet temelli şiddet, çocuk evlilikler ve üreme sağlığı konusunda etkisini araştıran bir çalışma yaptı ve bu çalışmanın da ilk sonuçlarını elde ettik. Bu çalışmaya göre özellikle kadına yönelik şiddet konusunda yapılacak programların COVID-19'dan dolayı gerilemesi nedeniyle 2030 yılına kadar yapılacak bütün programlarda ne yazık ki 1/3 oranında bir gerileme var. Bu da şiddetin artışını gösteriyor. Bunun yanında çocuk evlilikler konusu ciddi bir hani problem. Burada da programlarda ciddi bir gerileme söz konusu olacağı ortaya çıkmış. 2020-2030 yılında 13 milyon çocuk evliliğin ne yazık ki bu nedenden dolayı gerçekleşeceği söyleniyor. Ekonomik kötü gidiş, biliyorsunuz, çocuk yaşta ve erken yaşta evlilikleri çok ciddi şekilde etkiliyor. Çünkü yoksul aileler ailenin ekonomik yükünü bir şekilde azaltmanın yöntemi olarak da bunu görebiliyorlar. Tabii ki bunun yanında COVID'in şöyle bir hani sağlık etkisi olduğunu da söylemem gerekiyor. Bunu mutlaka altını çizmem lazım. Özellikle biraz önce Ülkem de söyledi. Sağlık personeli çok ciddi bir şekilde COVID-19'la ilgilendiği için bazı aslında kadına yönelik sağlık hizmetlerinde ciddi bir gerileme de söz konusu. Özellikle üreme sağlığı hizmetlerinde. Ne yazık ki tedarik zincirinde ciddi bir kopma yaşandığı için özellikle gebeliği önleyici araç ve yöntemlerde bir kısıtlılık söz konusu. Yine aynı çalışma şunu gösteriyor bize, düşük ve orta gelirli 40 kadar ülkede 47 milyonun üzerinde kadın COVID-19 nedeniyle bu kısıtlamalardan dolayı ne yazık ki gebeliği önleyici yöntemleri kullanamayacak durumdalar ve bu da 7 milyon istenmeyen gebelik demek. Bunun iş yaşamına da çok doğrudan etkisi olduğunu görebiliyoruz. Peki biz UNFPA olarak ne yaptık? Biz de hemen Mart ayının başında özellikle özel sektöre yönelik bir 3 sayfalık bir not çıkardık. Bu notta da özellikle COVID döneminde şirketlerin çalışanlarına yönelik, kadın çalışanlarına yönelik sağlık ve koruma alanlarında özellikle de aile içi şiddet konusunda neler yapabileceklerini söylediğimiz, bir de şirketlerin bu dönemde toplum için nasıl fark yaratabileceklerini söylediğimiz, bazı önerilerde bulunduğumuz bir nottu bu. Bu notu bütün şirketlere, özellikle TÜSİAD üstünden bütün şirketlere, onun dışında bizim uzun süredir 2003 yılından beri birlikte çalıştığımız bir iş dünyası aile içi şiddete karşı platformu var. Bu platform üyelerine dağıttık ve mümkün olabildiğince onlardan gelen soruları yanıtlamaya çalıştık. Yeni notlarla onları desteklemeye çalıştık. Son bir şey söyleyeceğim. Kadın liderliği ile ilgili bir konu bu. Ayrıca bir soru da gelmişti bu konuyla ilgili. Belki o sorunun da cevabını vermiş olacağım. Özellikle kriz dönemlerinde kadınların kararlarma süreçlerinde daha fazla yer almaları gerekiyor. Her zaman daha fazla yer almaları gerekiyor ama özellikle kriz dönemlerinde, ki COVID-19'da bunlardan en önemlisi, ki bir sağlık krizi olduğu için ve bütün dünyada sağlık çalışanlarının neredeyse %70'e yakını kadınlar olduğu için bu dönemde de kadın liderliği çok çok önemli. Sonuç olarak her krizden kadınlar ve erkekler farklı şekillerde etkileniyorlar. Nitekim de COVID-19'a baktığımızda da kadınlar ve erkeklerin sosyal açıdan, sağlık açısından ve ekonomik açıdan farklı şekillerde etkilendiğini görüyoruz. Bu farklı etkilenmelerin sonuçlarını en iyi şekilde karşılayabilmek için hem kadınların hem erkeklerin mutlaka karar alma süreçlerinde birlikte hareket etmeleri gerekiyor. Hem bu süreçte hem kriz sonrası süreçte kadınların özel sektör kuruluşları, devlet, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütlerinde sözlerinin daha fazla yer alması gerektiği mutlaka düşünülmeli. Yani biz kadınlar olarak oradayız ve orada olmaya devam edeceğiz ama karar alma süreçlerinde kadınların daha fazla olması gerekliliğinin de altını birkaç kere çizmek istiyorum ve teşekkür ediyorum.
Çok teşekkürler Meltem Hanım.